Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Çok merak ediyorum. Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demet Bilge Erkasap. Bu bölümde konumuz yerel seçimler.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Yerel seçimlere 100 gün kala, yani Aralık ayında Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Doçent Doktor Derya Kömürcü ile seçimleri konuşmuştuk. Kömürcü 3 ay öncesinden bugünkü tabloyu da işaret eden çok önemli bilgi ve analizlerini paylaşmıştı. Şimdi yaptığımız bu podcast 28 Mart Perşembe günü yayında olacak. Yani 2 gün sonra sandık başındayız. Her seçim olduğu gibi yine kritik bir seçimle karşı karşıyayız. Hem aradan geçen 3 ayı, hem bugünkü tabloyu, hem de sahadan son haberleri almak için yine Doçent Doktor Derya Kömürcü ile konuşuyoruz. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Hemen sorularıma başlıyorum. Seçime 100 gün kala yaptığımız söyleşide, yani bundan 3 ay önce muhalefetin çok dağınık bir görüntü sergilediğini konuşmuştuk. İşbirliği ve ittifaklar henüz netleşmemişti. İttifak olmadı, geniş kapsamlı bir işbirliği de olmadı. CHP, İYİ Parti ve DEM Parti açısından değerlendirirseniz muhalefet nasıl bir performans sergiledi bu seçim sürecinde?
Ya aslında bu seçimler biraz gelgitli bir sürece tanıklık ettik. Yani çok uzunca bir süre kimler aday olmalı tartışması, ittifak olacak mı olmayacak mı, DEM Parti CHP'nin adaylarını destekleyecek mi desteklemeyecek mi tartışmasıyla geçti. Sonrasındaki süreçte de aslında kim kazanır tartışmasıyla geçti. Yani biz gerçek bir yerel seçim, böyle yerel projeler, vatandaşların işte daha iyi kentlerde yaşamasıyla ilgili tartışmaları değil, sanki bir tür genel seçimmiş gibi geçirdik bu süreci. Sonunda da esas olarak hani Cumhur İttifakı kendi adaylarını çıkardı. CHP, İYİ Parti ve DEM de bazı yerlerde adaylarını çıkardı. Bu aday belirleme süreci CHP için son derece sancılı oldu. Açıkçası yerel seçimler gibi çok fazla adayın belirlenmesi, yani belediye meclis üyelerini de kattığınızda binlerce adayın tespit edilmesi gereken bir süreçte CHP'nin kurultaya gidip bir genel başkan değişikliği, yönetim değişikliği gerçekleştirmiş olması biraz partide işleri zorlaştırdı açıkçası bu yerel seçime hazırlık konusunda. Ama sonrasında adaylar belli olduktan sonra aslında biz geçmişi biraz da hızlı unutan bir toplumuz. Yarışa odaklandık ve hani yarışta açıkçası gördüğümüz, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu yerlerde, bazı yerlerde oy düşüşü olsa bile yarışmacılığını devam ettirdiği, güçlü olduğu yerlerde kazanmaya yakın olduğunu görüyoruz. Ama esas olarak da İstanbul üzerinden tabii Türkiye'de tartışılıyor bütün bunlar. İYİ Parti'yi ya da DEM'i mesela genel olarak değerlendirmek çok kolay değil. Yani bu bir yerel seçim olduğu için bazı yerlerde İYİ Parti'nin aday çıkarması, iyi güçlü adaylar bulmuş olması İYİ Parti açısından bir avantaj gibi görülüyor. Ama genel olarak baktığınızda ya da İstanbul'da baktığınızda da İYİ Parti'nin o üçüncü yol stratejisinin çok da tutmadığı, kendi seçmen tabanının açık biçimde CHP'ye kaydığını görebiliyoruz. Burada tabii o zaman da konuşmuştuk. DEM seçmeni biraz farklıdır diye. Parti bağlılığı daha yüksektir. Partinin ne yapacağına göre daha çok karar verir diye. Ancak burada da yani DEM'in çok net bir mesaj vermediğini görüyoruz seçmenlerine. Evet, aday çıkardılar ama örneğin İmamoğlu'nu desteklemeyin tarzı bir yaklaşım görülmüyor. Zaten bizim araştırmalarda da gördüğümüz, hani DEM Parti'yi destekleyen seçmenlerin yarıdan fazlası şu an İmamoğlu'na oy vermeye yakın görünüyorlar.
Hocam, yerel seçim bir yandan da neredeyse bir İstanbul seçimine dönüştü. 3 ay önce İstanbul başa baş gidiyor ve işbirliği gerekir demiştiniz. DEM Parti ve Yeniden Refah'ın oylarını da hesaba katarsak şimdiki tablo nasıl?
Öncelikle ben şunu belirtmek isterim. Yani biz bir araştırma yaptığımızda ve araştırmanın hani bulgularını açıkladığımızda seçim günü ne olacağını tahmin etmiyoruz aslında. Yani bu biraz kamuoyunda yanlış algılanan bir şey. Hani seçimde şunu tahmin ettiler, tuttu ya da tutmadı tarzı bir yaklaşım var. Hayır, araştırma dediğiniz şey, araştırmanın yapıldığı zaman aralığındaki tabloyu hata payı içinde gösteriyor. Şimdi örneğin biz araştırmamızı yaptığımızda Leyla Zana birkaç gün önceki açıklamayı yapmamıştı. Şimdi bu önemli bir gelişme. Dolayısıyla oy tercihleri üzerinde etkili olabilir. Ya da örneğin Selahattin Demirtaş önümüzdeki günlerde bir açıklama yaptı. Bu tabii ki tablo üzerinde etkili olabilecek bir gelişmedir ve yeni araştırmayı gerektirir. Ama bunları dışarıda bıraktığımızda şunu söyleyebilirim ki birden fazla araştırma yaptık İstanbul'da. İmamoğlu avantajlı. İmamoğlu birkaç puan önde, hatta 4 puana kadar çıktığını da görüyoruz o farkın. Ama bu hata payı içinde değerlendirdiğimizde aslında kafa kafaya bir yarış demektir. Yani orada artı eksi 2 puanlık hata payını dikkate aldığınızda bu kafa kafaya bir yarıştır. O yüzden bence şurada birkaç gün kalmışken 3 şey çok önemli. Yani bir, rehavete kapılmamak. İkincisi, seçmenlerini sandığa götürebilmek. Bu çok önemli gerçekten sonuç açısından. Çünkü oy vermeme eğiliminde olan ciddi oranda seçmen olduğunu görüyoruz. Kendi seçmenlerini sandığa götürebilenin avantajlı çıkacağını düşünüyorum. Üçüncüsü de o sandığa atılan oyları olduğu gibi oradan çıkarabilmek, yani sandık güvenliğini sağlayabilmek çok önemli olacak. Çünkü yarış sadece İstanbul'da da değil, Eskişehir'de, Bursa'da, Balıkesir'de, Manisa'da pek çok yerde çok yakın seyrediyor. Bu görülüyor. Yani birkaç puanlık, dolayısıyla birkaç bin oy farkla kazanılacak seçimler ya da kaybedilecek seçimler olacak. O yüzden hani oy kullanmaya götürmek seçmenini ve sandık güvenliğini sağlamak çok önemli. Şimdi İstanbul üzerinde o geçişli yerden bahsedecek olursak, ya aslında hani Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki tabloya benzer bir şey görüyoruz. Yani orada da Kılıçdaroğlu İstanbul'da Erdoğan'dan daha yüksek oy almıştı. Ona çok yakın, yani o dönemde Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin şimdi de İmamoğlu'nu desteklediği bir tablo görüyoruz. Örneğin İYİ Partililer %60'ın üzerinde bir oranla İmamoğlu'nu destekliyor, görünüyorlar. DEM Parti seçmenlerinin yarısı net bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor. Öte yandan da hani AKP ile CHP seçmenleri arasında geçişe bakarsak çok ufak geçişler var. Yani AKP çok ufak bir fire veriyor ve İmamoğlu'na oy veren var. Ya da CHP çok ufak bir fire veriyor orada. Bunları net görüyoruz. Ama MHP seçmeninde mesela biraz daha yüksek oranda, yani %15 civarında İmamoğlu'nu destekleyenler olduğunu görebiliyoruz. Orada hani İmamoğlu bir grup MHP seçmenine de belediye özelinde seslenmeyi başarıyor. Bunu görebiliyoruz.
Cumhur İttifakı açısından bakacak olursak MHP'nin bu seçimden güçlenerek çıkacağını söylemiştiniz. Böyle bir öngörüde bulunmuştunuz. Hala böyle mi düşünüyorsunuz?
Hala aynı şekilde düşünüyorum. Yani şöyle, şimdi Cumhur İttifakı'nda şöyle bir tablo var. Aslında AKP son iki seçimdir eriyen bir parti. Yani son iki seçimde toplamda 14 puan kaybeden bir partiden bahsediyoruz. Son seçimde 7 puan kaybetti. İktidarın bütün yapamadığı şeyler, bütün bu ekonomik kriz vesaire AKP'ye zarar veriyor. Burada özellikle Erdoğan faktörü de devreden çıktığında, yani mesele bir lider seçmek ya da ülkenin bekası olmaktan çıkıp da hani yerel seçime indirgendiğinde, belediye başkanı seçmeye indirgendiğinde AKP burada kaybeden konumunda. Ama MHP hem iktidarın tüm imkanlarından faydalanıyor ama hem de hiçbir şey yaptığından sorumlu değil. Dolayısıyla suçlu da tutulmuyor. AKP'den vazgeçenlerin bir kısmı MHP'ye geçiyorlar, bir kısmı yeniden Refah'a geçiyorlar ve MHP hem devlet içinde güçleniyor, hem kadrolar kazanıyor, hem de bence önümüzdeki süreçte belediye sayısını da artırarak yerel ranttan da daha fazla pay almaya başlayacak diyebilirim.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Şimdi seçim sürecinin sonuna doğru seçim sonrası gündemi de bir yandan oluşmaya başladı. Örneğin olası çözüm süreci daha fazla konuşuluyor. Tabii net bir açıklama yok ama açıklamalardan da böyle bir durumu, böyle bir tartışmanın olduğunu okumak da mümkün bir yandan. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yani daha önce gördüğümüz türden bir pragmatizmle karşı karşıyayız aslında. Yani ben gerçekçi bir beklenti olduğunu düşünmüyorum yeni bir çözüm sürecinin. Burada DEM Parti seçmeninin kafasını karıştırmak, Cumhur İttifakı tarafına oy vermeyecek olsa bile CHP adaylarına, İmamoğlu'na özellikle oy vermelerini engelleyecek bir strateji izleniyor. Açıkçası yani Cumhur İttifakı'nın şu an içinde bulunduğu tablonun da buna imkan tanımadığını düşünüyorum. Yani Erdoğan her zamankinden daha fazla MHP'ye bağımlı hale gelmiş durumda. Burada hani DEM Parti'yi ya da Kürt siyasetini memnun edecek bir çözüm sürecinin gündeme gelebilmesi çok mümkün gözükmüyor. O yüzden çok gerçekçi de bulmuyorum. Bunun tabii DEM'de bir karşılığı var mı yok mu? Esas soru bu. Yani hani hem Leyla Zana'nın yaptığı açıklama önemli bir açıklama. Yani o dengeleri değiştirebilecek bir açıklama. Ama bunun gerçekten bir karşılığı olup olmayacağını öngöremiyorum açıkçası. Bu biraz spekülatif bir konu. Ama şunu söyleyebilirim. Özellikle metropollerde yaşayan ve DEM Parti'yi, geçmişte HDP'yi destekleyen Kürt seçmenlerin sadece tek oy davranışı motivasyonu etnik kimlik değil artık. Özellikle İstanbul gibi büyük metropollerde yaşayanların, özellikle genç, o şehirde doğmuş, büyümüş, sosyalleşmiş seçmenlerin tek oy davranışını belirleyen motivasyon etnik kimlikleri değil. Bu anlamda hani doğrudan herkesi bağlayabilecek bir çağrı olduğunu da düşünmüyorum.
Şimdi seçim sonrası gündemi demişken bir maddede tabii anayasa değişikliği olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hatta yeniden seçilme tartışmalarını açmıştı. Bu nasıl bir süreç olabilir sizce?
Yani açıkçası bu yerel seçimin nasıl sonuçlanacağı, muhalefet açısından, CHP açısından nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki dönemde iktidarın hamlelerini de belirleyecektir. Aynı şekilde İyi Parti'nin kendini nerede konumlandıracağı da önümüzdeki dönemde iktidarın hamlelerini belirleyecektir. Ancak bir anayasa sürecini başlatmaya çalışacakları çok açıkça görülüyor. Burada tabii şunu göz ardı etmemek gerekir. Yani 1 Nisan'dan itibaren Türkiye ekonomik olarak bambaşka bir sürece girecek. Yani o süreçte çok ciddi bir acı reçete gündeme gelecek ve bu acı reçetenin uygulanabilmesi için aslında otoriterleşmenin daha arttığı, baskının daha arttığı bir sürece girebiliriz. Bu da kaçınılmaz olarak tabii ki işte bütün bu devlet mekanizmasının yeniden tasarlanmasını, bir anayasa sürecini beraberinde getirebilir. Ama o anayasa işte çözüm süreci bekleyenlerin umut ettiği gibi daha ılımlı, demokratik, işte haklar tanıyan bir anayasadan ziyade bugünkü hukuk devletini sorgulayan, anayasayı adeta askıya alan tabloyu meşrulaştıracak bir yeni anayasa olma ihtimali daha yüksek.
Yerel seçim gündemine ve sizin 3 ay önceki tespitlerinize geri dönecek olursak, Yeniden Refah, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi'nin yükselmeye başladığını söylemiştiniz. Yeniden Refah Partisi de bunu gördü ve seçime tek başına girme kararı aldı. Hatta Fatih Erbakan %20'yi aştıklarını söylemişti. Zafer Partisi ve tipi de ele alırsak bugünkü tabloda bu üç parti ne durumda?
Yani %20 tabii bugün için iddialı bir rakam ama gerçekten önümüzdeki süreçte Yeniden Refah'ın büyüme potansiyeli var. Bu potansiyel nereden kaynaklanıyor? Bu potansiyel tam da bahsettiğimiz AKP'deki erimeden kaynaklanıyor. İnsanlar, yani AKP'ye oy verenler bu partiyi eleştiriyorlar. Ciddi sıkıntılar olduğunu görüyorlar ama Türkiye o kadar kutuplaştırılmış bir siyasal iklimin içinde yaşıyor ki bir kutuptan diğerine geçmek neredeyse imkansız. Yani şimdi hani Deva Partisi de AKP'nin içinden çıkarak kuruldu. Gelecek Partisi de kuruldu. Saadet Partisi Milli Görüş'ün bugün taşıyıcısı konumunda olan bir parti ama bu partiler CHP ile yan yana olduklarında AKP'yi eleştiren bir seçmenin bu partileri desteklemesi mümkün olmuyor bu kutuplaştırılmış atmosferden dolayı. Tam da o yüzden Yeniden Refah'ın AKP'den kopanları bünyesine katabilecek ve büyüyebilecek bir potansiyeli olduğunu 3 yıldır görüyoruz. Son 14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde ittifak içinde yer alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini sağladılar. Bu da bir güç gösterisidir aslında. Ve şimdi belki birkaç belediye alabilirlerdi ve avantajlı görünebilirlerdi. Ama onu yapmak yerine belki çok daha az sayıda belediye kazanacaklar. Ama önümüzdeki süreçte bir alternatif olmak konusunda daha güçlü bir işaret verecekler milli görüşçü, muhafazakar seçmenlere. Bu açık bir şekilde görülüyor. Ama aynı zamanda Yeniden Refah ilginç bir şekilde sadece AKP'deki milli görüşçü, İslamcı, daha muhafazakar seçmenleri değil, MHP'den de oy kazanabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla yani Cumhur İttifakı'nı eleştiren seçmenler için bir seçenek olduğu söylenebilir. Zafer Partisi tabii yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan kaynaklı olarak bir potansiyele sahip olan bir parti. Türkiye bu kadar işsizliğin olduğu, ekonomik krizin bu kadar güçlendiği, işte mülteci, sığınmacı, düzensiz sığınmacılar, düzensiz göç konusunun bu kadar önemli hale geldiği bir ülkede büyüme potansiyeline sahip bir parti. Aslında pek çok ülkede gördüğümüz gibi. Hani yabancı düşmanlığın, aşırı sağın yükseldiği pek çok Avrupa ülkesinde gördüğümüz gibi böyle bir potansiyel var. Burada ilginç olan şimdi hem araştırmalarda gördüğümüz, yerel seçim araştırmalarında gördüğümüz hem de Türkiye geneline dair araştırmalarda gördüğümüz şey Zafer Partisi sadece tepki oylarını almıyor. MHP'ye kızdım, zafere vereceğim. İyi Parti'den memnun değilim, zafere vereceğimin ötesinde bir ideolojik fikri de savunanların partisi haline gelmeye başladığı görülüyor. Bu bence önemli ve riskli bir gelişme Türkiye siyaseti açısından. Şimdi Türkiye İşçi Partisi'ne gelecek olursak tabii orada belki daha da büyük bir parantez açmak lazım. Çünkü hani 80'den sonra Türkiye'de sosyalist hareketin işte kitleselleşebildiği tek örnek belki de yani 1 milyona yakın oy aldılar son seçimde. Arada bir ÖDP örneği var ama ÖDP o düzeyde kitleselleşememişti. Şimdi de sadece işte CHP'ye eleştirdim, tipe oy verdim tepkisinin ötesinde çeşitli yerel ilçelerde, illerde, beldelerde bir yerel seçim başarısı elde etmeye çalışıyorlar. Biz yakın zamanda Samandağ'da bir araştırma yaptık ve gerçekten tipin çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Yani bir ilçeyi kazanmaya yakın görünüyor. Bunlar önemli deneyimler olacaktır Türkiye siyasetini de çeşitlendirmek açısından. Ama hani Gökhan Zan'dan bahsettiniz mesela. Yani o Gökhan Zan konusu da bu düzeyde işte kitleselleşmeye başlayan partilerin her zaman başına gelebilecek kazalardan birisi diye düşünüyorum. Bir negatif etkisi mutlaka Hatay özelinde olmuştur ama Türkiye genelindeki tip seçmenini düşünürseniz bu o daha bilinçli bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Hani bu tablo zarar vermekten çok doğru bulunmuş olabilir. Yani buradaki o ilkeli geri çekme tutumunun genel olarak Türkiye genelinde daha pozitif bir etki yaratmış olabileceğini düşünüyorum.
Derya Bey, 31 Mart akşamı seçim haritasında, seçim sonuç haritasında daha doğrusu nasıl bir değişiklik bekliyorsunuz? Özellikle kıyılar açısından merak ediyorum bunu.
Şimdi haritayı il il yaparsak çok fazla değişiklik görmeyeceğimizi düşünüyorum. Ama ilçeleri renklendirmeye çalışırsak değişiklikler olduğunu göreceğiz. Özellikle İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi bir tepki var. Bu görülüyor. Yani bu belki Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettirme noktasına gelmeyebilir. Ama bence yine de ciddiye alınması gerekir. Yani kaybetme riski şu an var denilebilecek kadar büyük bir tepkiden bahsediyoruz. Bunun ciddiye alınıp hatta belki de İzmirli seçmenlere özel olarak bir mesaj verilmesi gerekir. Yani tepkinizi anlıyoruz ama hepimiz kaybederiz. O kadar da büyük tepki göstermeyin lütfen demek gerekebilecek bir noktadayız. İlçeler özelinde de bazı ilçelerin kaybedileceği hani görülebiliyor, bunu söyleyebilirim. Ama kazanılabilecek ilçeler değil, iller de var Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Bursa'da çok ciddi bir potansiyel olduğu görülüyor. Yani Bursa'yı kazanabilir ve çok büyük bir başarı olur eğer Bursa'yı kazanırsa. Balıkesir yakın bir yarış sürüyor. Hani Manisa'da yakın bir yarış sürüyor, bunlar söylenebilir. Kıyılar açısından tabii Aydın daha güvenli bir yer CHP açısından, Muğla daha güvenli bir yer CHP açısından. Buralarda bir sürpriz açıkçası ben beklemiyorum, görünmüyordu öyle bir tablo. Ama Antalya'da yine bir kaybetme riski olduğunu belirtmek gerekir. Antalya hem AKP adayının işte Kepez'den gelen bir belediye başkanı bir karşılığı olduğu görülüyor Antalya seçmeninde. Hem de CHP'nin biraz kan kaybettiği görülüyor Antalya'da. Özellikle İyi Parti ile ayrışma ve DEM Parti ile ayrışmadan kaynaklı olarak. Dolayısıyla Antalya biraz riskli diyebiliriz. En uca doğru gidecek olursak da Hatay'da da yine bir tablonun değişme ihtimali olduğunu söylemek gerekir CHP açısından. Ama arada Mersin mesela, hani hep Ankara'da Mansur Yavaş'ın rekor oyla seçileceği söyleniyor ya. Belki o düzeyde olmayabilir ama Mersin'de de Vahap Seçer'in bir rekor kırma ihtimali olduğunu söyleyebilirim. Çok beğenilen bir belediye başkanı olduğu görülüyor. Benzer şekilde Adana'da da Zeydan Karalar'ın başarılı ve önde olduğunu söyleyebilirim kıyılar açısından.
İlk soruya yanıt verirken seçmenini sandığa götüren partilerin avantajlı olacağını söylemiştiniz. Ama sandığa gitme konusunda mesela örneğin benim çevremde epey isteksiz insan var açıkçası. Kamuoyu araştırmalarında da kararsızlar yüksek çıkıyor. Hatta Oy ve Ötesi'nin yeni bir açıklaması vardı. Müşahit talebi ya da sandığa giden kişi bakımından motivasyonun düşük olduğunu söylemişler. Gönülsüz seçmenin, kararsız seçmenin fazla olduğu bir tablo var. Siz ne dersiniz bu konuda?
Doğru, böyle bir tablo var ve bunun sebebi aslında 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin yenilgisi. Yani orada muhalefetin yenilmiş olması çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sonrasındaki sürecin de çok iyi yönetilememiş olması insanlarda bir bıkkınlık ve çaresizlik hissi yarattı. Bu da kaçınılmaz olarak bir küskünlük, oy vermeme eğilimini beraberinde getiriyor. Şimdi şunu tespit edelim ama önce. Yerel seçimler zaten genel seçimlere göre daha düşük oranlarda katılımın olduğu seçimlerdir. Yani hani şimdi biz baktığımızda %90, %88 değil de %82 katılım görürsek eğer, bu insanlar protesto ediyorlar sistemi anlamına gelmez. Bu zaten kendi doğallığında böyle olan bir şey. Ama evet, yani benim çevremde de tanıdıklarım var ve çok da umursamıyorlar bu seçimde ne olacağını, oy da vermeyebilirim diyen insanlar var. Bu tabii bir risk içinde barındırıyor ama şunu da biliyoruz ki aynı risk Cumhur İttifakı içinde geçerli. Yani o tarafta da uygulanan politikalardan memnun olmayan, son seçimde AKP'yi MHP'yi desteklemiş ama hiçbir şeyin değişmediğini gören, aksine ekonomik durumun daha da kötüleştiğini gören, işte oy verecek bir alternatif bulamayan, belki işte içinden hani İmamoğlu'na oy vermeyi yediremeyen ama oy vermemeyi tercih edecek bir küme olduğu da görülüyor. Açıkçası tam da bu yüzden kim ikna edebilirse seçmenlerini, kim daha çok ikna edebilirse, İstanbul özelinde söylüyorum, seçimin sonucunu daha çok belirleyecektir. Hatta bu hafta sonu Erdoğan'ın mitingde söylediği sözün biraz buraya yönelik olduğunu düşünüyorum. Yani o hani 1,5 milyonları gördük biz burada altı. Bu kaybediyoruz. Lütfen kendinize gelin, çalışın ve hani sandığa gidin uyarısı gibi bir yandan da algılanabilir diye düşünüyorum. Ama bu seçimin, yani her seçim için aynı şeyi söylüyoruz ama tekrar söyleyeceğiz tabii. Bu seçim önemli bir seçim olacaktır. 1 Nisan'dan itibaren nasıl bir ülkede yaşayacağımız açısından. O yüzden bence oy kullanmak hala önemli. Bir şey ilave etmek isterim. Yani yerel seçimler aslında bir ülkenin demokrasisi için çok daha önemlidir. Yani çok daha demokratik bir süreçtir. Çünkü yani ülke barajı yok. İstediğiniz partiyi destekleyebilirsiniz. İstediğiniz adayı destekleyebilirsiniz. Adayın kazanamayacağını düşünüyor olabilirsiniz ama örneğin belediye meclisleri çok önemlidir. Yani belediye meclisleri çok önemli kararlar alırlar ve bu meclislerde örneğin daha küçük, daha hani belediye başkanlığını kazanamayacak ama yine de meclise girse etkili olabilecek partiler desteklenebiliyor. Biraz daha hani barajsız, özgür, daha rahat bir katılımın sağlandığı seçimler olarak görülürse belki Türkiye demokrasisi açısından da daha iyi olur diye düşünüyorum.
Hocam, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Doçent Doktor Derya Kömürcü ile yerel seçimleri konuştuk. Haftaya merak ettiğimiz yeni bir konuyla yine burada buluşalım. Hoşça kalın.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.